SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Avustralya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 101'e yükseldi. Çin'in Hong Kong için teklif ettiği yeni güvenlik kanunlarının özgürlükleri büyük ölçüde kısıtlayacağı ifade edildi. Türkiye'de 2 gündür yeni vaka sayısı 1000'in altında gerçekleşiyor. New South Wales eyaletinde dün akşam 80 yaşında bir kadının COVID-19'dan hayatını kaybetmesiyle beraber ülkede koronavirüsten ölen kişi sayısı 101'e yükseldi. Kadının birkaç hafta önce bir hastane kliniğine ziyaret sırasında hastalığı kaptığı bildirildi. Son 24 saatte 8600 COVID-19 testi yapan New South Wales eyaletinde 3 yeni vaka tespit edildi. Victoria'da ise 12 yeni vaka var. 5'inin Cedar mezbahasındaki salgınla bağlantılı olduğu açıklandı. 4'ü de otelde karantina altındayken ortaya çıktı. 3'ünün de toplum içi bulaşmayla hastalığı kaptığı bildirildi. Queensland'de ise hiç yeni vakaya rastlanmadı. Yine Queensland'de One Nation Senatörü Pauline Hanson, eyaletin sınırlarını kapalı tutmakta ısrar etmesi durumunda bunu sağlık gerekçelerine bağlaması gerektiğini yoksa dava açacağını söyledi. Senatör birkaç avukatla görüştüğünü ve devam eden sınır kapatma uygulamasının bazı yönlerden anayasaya aykırı olduğuna yönelik görüş olduğunu söyledi. Kanal 9'a konuşan Senatör Hanson, konuyu Queensland Başbakanı Anastasia Palaszczuk ile konuşacağını da belirtti. Başbakanın sınırları açmamakta ısrar etmesini, sağlık nedenlerine bağlaması gerektiğini ve salgında durumun iyi olmasının bu kararların savunulmasını zorlaştırdığını söyledi. Victoria'da 12. sınıf öğrencilerinin sınavlarının Kasım başında başlayacağı ve sonuçlarının da yıl sonundan önce açıklanacağı belirtildi. Victoria'nın Eğitim Bakanı James Merlino, sınavların 9 Kasım'da başlayıp 2 Aralık'ta biteceğini söyledi. Bu sayede öğrencilerin ATAR puanlarını yıl sonundan önce alabileceğini de belirtti.
This provides much needed certainty for our year 12 students who have done it tough this year.
12. sınıf öğrencilerinin de ailelerinin de bu yıl büyük sıkıntı çektiğini söyleyen bakan, bu şekilde onlara bir açıdan kesinlik sunuyoruz diye konuştu. 12. sınıf öğrencilerinin bu sayede yıl sonundan önce ders yılını bitireceğini ve düzgün bir yaz tatili yaptıktan sonra geleceklerini planlayabileceklerini söyledi. Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 27 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 961 yeni tanı konduğu açıklandı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 820, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 424 ve iyileşen sayısı da 114.990 olarak kayıtlara geçti. 22 Mart'tan beri ilk defa önceki gün yeni vaka sayısı 1000'in altına düştü. Dün de 1000'in altında yeni vaka kaydedildi. İçişleri Bakanlığı'ndan da koronavirüs salgını ile ilgili olarak sosyal medyada son 65 günde asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 10.111 sosyal medya hesabı incelendi, 1.105 şüpheli şahıs tespit edildi, 510 şahıs yakalandı açıklaması yapıldı. Amerika'daki Columbia Üniversitesi'nce yapılan çalışmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına bir hafta erken başlanmış olsaydı, yaklaşık 36.000 daha az can kaybının olacağı ileri sürüldü. İncelemede, bulaşıcı hastalık modellemelerinin ülkede 16 Mart'tan bir hafta önce ekonominin kapatılarak evde kalma ve sosyal mesafe kurallarının uygulanması halinde 3 Mayıs'a kadar gerçekleşen 65.000 ölümden 36.000'inin önlenebileceğini gösterdiği belirtildi. Yine Amerika'daki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 5 milyonu aştı. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 328.169'u geçti. Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Londra'da yaşayanların 6'da birinin, ülke nüfusunun da 20'de birinin COVID-19 kaptığını söyledi. Ulusal İstatistik Bürosu'nun derlediği antibody verilerine göre Londralıların %17'si, Britanya nüfusunun da %5'inde COVID-19 kapıp iyileştiklerini gösteren antibody'ler var. Türkiye'de eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in internetteki yayınına katıldı. Kendisinin başbakanlığı kaybetmesine neden olan Pelikan bildirisine imza atanları çakallar olarak niteleyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştirdi.
İki yerde hata yaptım. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı seçim kazandıktan sonra arkamdan ikinci bir hamleyle beni başbakanlıktan, genel başkanlıktan ayrılmak zorunda bırakacağını hiç düşünmedim o kritik şartlarda. İkincisi, o 50 arkadaşa güvendim. İsimlere baktığımda bunlardan en azından yarısı, ama maalesef ben yurt dışındayken onlardan 47 tanesi imza attı.
İzmir'de cami hoparlöründen Çağbella çalınmasından sonra dün de Selda Bağcan'ın Yuh Yuh adlı şarkısı çalındı. Emniyet görevlilerinin konu hakkında birini gözaltına aldıkları açıklanmıştı. Minarelerden iki gün üst üste şarkı çalınması üzerine müftülük merkezi ezan sistemine geçici olarak son verildiğini açıkladı. Şarkıcı Selda Bağcan'ın seslendirdiği Yuh Yuh parçasının cami hoparlöründen çalınmasına Bağcan da tepki gösterdi. Bağcan, İzmir'de cami hoparlöründen benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem. Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum açıklamasını yaptı. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de olayı provokasyon olarak nitelendirmişti. Yücel konu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise olayla ilgili CHP'yi hedef almıştı. Cumhurbaşkanının İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'de minarelerden şarkı çalınmasının kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirterek, dinimize, ezanımıza, kutsalımıza yapılan bu saldırılara karşı bazı kesimlerin sessiz kalmaları da oldukça manidardır. Kendi toplumunun dinine, inancına, kutsalına sahip çıkmaktan imtina edenler tarihin sayfalarında daima utançla hatırlanmışlardır, diye konuştu. Çin'de yönetimin Hong Kong'daki özgürlükleri kısıtlayacak çeşitli kanunlar yürürlüğe sokmak istediği bildirildi. Yeni kanunların bölücülük ve isyana teşviği yasaklaması bekleniyor. Geçen yıl suçluların Çin'e iadesiyle ilgili bir kanun teklifi yüzünden aylar süren protestolar meydana gelmiş ve binlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Çin'in Ulusal Halk Kongresi'ne getirilen teklif bugün görüşülecek. Kongreden teklifi savunan bir temsilci şöyle konuştu.
National security is the bedrock underpinning the stability of the country.
Ulusal güvenlik ülkedeki istikrarın en önemli güvencesi diyen temsilci, ulusal güvenliği korumanın Hong Konglular dahil tüm Çinlilerin güvenliğini koruduğunu ifade etti. Dennis Kwok gibi muhalif politikacılarsa teklifi kınadı.
I just want to say to the international community that this is the end of Hong Kong. This is the end of one country, two system. Make no mistake about it. That Beijing, the central people's government...
Uluslararası kamuoyuna seslenen Kwok, bunun Hong Kong'un ve tek ülke iki sistemin sonu olacağını, Çin'deki merkezi hükümetin sözünü tutmadığını iddia etti. Teklifin Çin'le Britanya arasındaki anlaşmaya aykırı olduğunu ve Hong Konglulara yönelik sorumluluklarını ihlal ettiğini belirtti. Sydney'de dün arabasıyla bir hijab dükkanına girip 14 kişinin yaralanmasına neden olan kişi serbest bırakıldı. Trafikte polis tarafından durdurulan bir araca çarpıp Greenacre'deki dükkana giren arabanın sürücüsünün daha önceden trafikte bazı sakıncalı davranışları olduğu ve kaza sonrası zorunlu uyuşturucu testinden sonra sorgulandığı açıklandı. Polis 51 yaşındaki sürücüye suçlamalar getirilebileceğini söyledi. Eyaletin Emniyet Müdür Yardımcısı Gary Warboys, incelemenin devam ettiğini söyledi.
There's still any number of inquiries going on in relation to that incident.
Kazanın çeşitli açılardan incelendiğini belirten Warboys, önümüzdeki günlerde kaza inceleme ekiplerinin bulgularının soruşturmanın yönünde önemli rol oynayacağını söyledi. Kaza sırasında etrafta bulunan ve görüntü çekmiş olabilen herkesten yardım istediklerini de belirtti. Ya polise gidin ya da 1800-333-30'dan Crime Stoppers'ı arayın dedi. Adana'da 18 yaşında bir Suriyeli sığınmacının polis tarafından öldürülmesi soruşturmasında polis memuruna kasten adam öldürme suçundan dava açıldı. Rusya'nın Libya'ya El-Hafter güçlerine yardım için en az 8 savaş uçağı gönderdiği iddia edildi. Türkiye'nin yardım ettiği Trablus hükümeti son haftalarda Hafter güçlerine karşı başarı elde etmişti. 3 yıl hapse çarptırılan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, cezasının 1 yılını doldurduktan sonra COVID-19 tedbirleri çerçevesinde erken salıverildi. Cohen, Trump'la ilişkileri olduğunu ileri süren iki kadına susmaları için para verip bu konuda kongreye yalan söylemekten suçlu bulunmuştu. 53 yaşındaki avukatın cezasından kalan 2 yılı New York'taki evinde geçireceği açıklandı. İsrail'in yeni muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasının ülke için utanç olduğunu söyledi. Hediye kabul edip medya patronlarına da kendisine yönelik olumlu yayınlar karşılığında sözler vermekle suçlanan Netanyahu'nun davası pazar günü başlıyor. Netanyahu suçlamaları reddediyor. İlk İngilizce röportajını veren muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun suçlandıktan sonra istifa etme nezaketini bile gösteremediğini söyledi.
I feel very uncomfortable to discuss it in English in front of international.
Konuyu İngilizce bir şekilde uluslararası kamuoyunun önünde konuşmanın kendini rahatsız ettiğini söyleyen Lapid, bir açıdan kimsenin durumu fark etmesini istemediğini belirtti. Mevcut senaryonun olmaması gerektiğini, yolsuzluktan yargılanan bir başbakanın hala görevde olmasının kanun koyucularca öngörülmediği için Netanyahu'nun hala görevde olduğunu söyledi. Türkiye'de Merkez Bankası dün faiz kararlarını açıkladı. Para Politikası Kurulu'ndan 50 baz puan faiz indirimi kararı çıktı. Merkez Bankası politika faizi %8,25 oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da böylece göreve geldiğinden bu yana 9. kez faizi indirdi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 4 lira 46 kuruştan, 66 Amerikan sentinden ve 50 Euro sentten işlem görüyor. Olimpiyatların gelecek yılda yapılamaması durumunda iptal edileceği belirtildi. 2020 olimpiyatları 2021 Temmuz'una ertelenmişti. Ancak Japonya Başbakanı Shinzo Abe, COVID-19 salgınının kontrol altına alınamaması durumunda 2021 hedefinin de zor olduğunu söyledi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, Abe'nin tutumunu anladığını ancak gelecek yılda düzenlenmezse 2020 olimpiyatlarının iptal edilmesi gerekeceğini söyledi.
You cannot forever employ 3,000 or 5,000 people in an organizing committee. You cannot every year change.
Bu belirsizlik ortamında organizasyon komitesinde 3000 ila 5000 kişiyi çalıştıramazsınız. Tüm dünyadaki müsabaka tarihlerini değiştiremezsiniz. Atletleri bu belirsizliğe mahkum edemezsiniz diye konuştu. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şöyle. Başkent Canberra'da yağmurlu 11 derece, Sydney yağmurlu 16, Melbourne yağmur bekleniyor 14, Adelaide yağmurlu 16, Perth güneşli 23, Hobart parçalı bulutlu 15, Brisbane genelde güneşli 20 ve Darwin yağmurlu 25 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Nejat Başar. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.